Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir haftalık bir ayrılıktan sonra yeni bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Bu haftada sizinle beraber şöyle maziye doğru bir seyahat yapacağız. Ve bu seyahatimiz bakalım bizleri nereye götürecek. Fakat programa başlamadan evvel her zaman olduğu gibi radyo çalışanları ve bu programa emeği geçenler adına hepinize en samimi, en içten sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Değerli dinleyiciler, son asır Avrupa hükümdarları arasında İngiltere Kraliçesi Victoria, Alman İmparatoru 2. Wilhelm gibi bazıları saltanat yıllarının uzunluğuyla nam salmışlardı. Alman İmparatoru 2. Wilhelm'e, ki genç yaşta tahta çıkmıştır, devrin ünlü politikacısı ve Şansölye Başbakan Prens Bismarck bir tavsiyede bulundu. Bu tavsiye imparatorun bir seyahate çıkmasıydı. Bunun içindir ki uzun saltanat müddetinde imparator İsveç, Danimarka, İtalya, İngiltere, Yunanistan gibi birçok Avrupa ülkelerini dolaştıktan başka memleketimizi de 3 kere ziyaret etmiştir. İlk ikisi Sultan II. Abdülhamit Han devrinde 1889 ve 1898 yıllarında olmuştur. Sonuncusu ise Sultan Reşat zamanında 1. Can Harbi'nin son yıllarındaydı ki 1917 senesine tekabül etmektedir. İşte sevgili dinleyiciler, bu hafta istedik ki Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in çok ilginç hatıralarla süslü olan memleketimizi ziyaret sayfasını açalım ve bu ziyaretler nasıl cereyan etmiş, bu seyahatler zarfında neler olmuş, neler bitmiş ve bunun günümüze bıraktığı izler nelerdir? Onlar üzerinde duralım istiyoruz. Değerli dinleyiciler, imparatorun bu dostluk ziyaretleri bir bakıma Osmanlıları da memnun ediyordu. Çünkü Sultan II. Abdülhamit, yakın komşularımız olan Rusya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun hatta İngiltere'nin Şark meselesindeki tavırlarından hiç de memnun değildi. Zira Şark meselesinin esası Osmanlı Devleti'nin bölünmesine ve paylaşılmasına dayanıyordu. Ve bilhassa Rusya bu paylaşmanın, bu taksimin bir an evvel olmasını istiyordu. İngiltere'nin ise Mısır gibi bazı Osmanlı topraklarında gözü vardı. Ayrıca Hindistan yolu üzerindeki Osmanlı devletinin zayıflaması onu memnun ediyordu. Aynı zamanda hilafetin merkezi olan Osmanlı devletinin zayıflaması İngiltere sömürgelerindeki Müslüman halkında sahipsiz başıboş kalmasına sebebiyet vereceği için İngiltere bakımından faydalıydı. Avusturya Macaristan'a gelince onun da gözü Bosna Hersek gibi asırlık Osmanlı topraklarındaydı. Ve nihayet amcası Sultan Abdülaziz'le beraber 1867'de yaptığı Avrupa seyahatinde o zaman şehzade olan Abdülhamit Efendi Almanya'nın askeri gücünü ve diplomasisini yakından görmüş ve takdir etmişti. Eskiden beri değerli dinleyiciler, dünya üzerinde çok kutuplu güçler olmuştur. Vaktiyle Osmanlı Devleti dünyanın yegane gücüydü. Osmanlı Devleti'nin bu gücünü kaybetmesi üzerine Avrupa'da bazı devletler ön plana çıktılar dünya siyasetinde. İngiltere, Fransa, o zaman Almanya yok, Avusturya, Rusya bunların önde gelenleri idi. Tarih boyu aralarında mücadeleler hiç eksik olmadı. Birinin menfaatleri diğerinin menfaatlerini haleldar ediyordu. Mesela bir Fransa, Napolyon savaşları sırasında bütün dünya Fransa'ya karşı birleşti. İki kutuplu bir dünya. Rusya, İngiltere, Almanya'nın bir tarafta olduğu, Fransa'nın bir tarafta olduğu bir dünya. Zamanla bunlar arasında buzlar çözüldü. İngiltere ile Fransa dost oldular. Rusya'yı da yanlarına aldılar. Çünkü Almanya çıkmıştı. Almanya ayrı bir güç oldu. İngiltere, Fransa ve Rusya Almanya'ya karşı bir güç bloku oluşturdu. Zamanla hepsi gücünü kaybetti. Dünyada iki güç, Amerika ve Rusya kaldı. Şimdi Rusya güç olmaktan çıktı. Bir tarafta Amerika, bir tarafta Almanya'nın merkezini teşkil ettiği Avrupa. Rusya da duruma göre tavır alıyor. İşte o zaman da Almanya'nın güçlenmesi Avrupa'da ve dünya politikasında iki kutupluluk meydana getirdi. İngiltere, Fransa ve Rusya'nın bir tarafta olduğu, Almanya'nın diğer tarafta olduğu iki kutuplu bir dünya. İşte bu dünya siyaseti arasında eski gücünden çok şey kaybetmiş olan Osmanlı Devleti'ni ustaca bir siyasetle 30 sene kadar badiresiz götürmüş olan bir padişahtır Sultan II. Abdülhamit. İşte saltanatı sırasında kah İngilizlere yakın bir politika takip etmiş, kah Almanya'ya yakın bir politika takip ederek her ikisini de idare etmiştir. İşte bu sebeplerle sevgili dinleyiciler, Sultan II. Abdülhamit Almanya'ya şu veya bu sebeple bir dostluk eli uzatmıştır. Tabii bu arada Almanya'nın da bir şark siyaseti vardı. O zamanlar şarka uzanma, Drang nach Oster diye hülasa edilmişti bu Alman politikası. Veya 5B formülü, Almanların 5B formülü. 5B şu demek: Berlin, Bükreş veya Belgrad, Bizans, Bağdat, Bombay. Yani Almanların Hindistan'a ulaşma siyaseti bu 5 şehir üzerinden gidiyor. Bundan dolayı Almanya'nın böyle şarka Osmanlı Devleti'ne yakınlaşmasının da takip ettiği siyaseti 5B formülüyle izah edenler olmuştur. Tabi bu arada bazı iktisadi problemler de var. Nitekim İmparator 2. Wilhelm'in ilk ziyaretinde Almanların son yıllarda yaptıkları mavzerlerin ordumuzda kullanılmasını ve bir netice geniş ölçüde satışını sağlamıştı. Ki bu ülkesi için büyük bir iktisadi kazanç idi. Mauser bir Alman tüfeğidir. O zamandan beri ülkemizde çok kullanılan bir silah idi. İmparatorun ikinci gelişinde ise İstanbul-Bağdat demiryolunun yapımının Alman firmalarına verileceği vaadini almıştı. Yani Alman İmparatoru Wilhelm'in gelişlerinin her birisi Almanya için çok faydalı olmuştu. Bu arada Almanlar, yurdumuza yolladıkları Alman öğretmenler veya memleketlerinde staja tabi tuttukları genç Osmanlı subayları vasıtasıyla Osmanlı ordusunun da kuvvetlenmesine ve orduda Alman nüfuzunun yayılmasına gayret ettiler. Alman İmparatoru 2. Wilhelm ve eşi Augusta Victoria'nın yurdumuzu ilk ziyaretleri Kasım 1889 yılına tesadüf eder sevgili dinleyiciler. İmparator ve ailesini almak üzere Müşir Ali Nizami Paşa ile Keçecizade Fuat Bey hususi bir trenle Berlin'e kadar yollandı ve imparator tarafından Kaiserhof Oteli'nde misafir edildiler. İmparator ve eşi daha evvel hemşireleri Prenses Sofia ile Yunan veliahtı Prens Konstantin'in Atina'da yapılacak evlenme merasiminde bulunmak istiyorlardı. Bundan dolayı deniz yoluyla gelmeyi tercih ettiler. Bu sebeple imparator Kaiser zırhlısında, kraliçe ve maiyeti ise onu takip eden Hohenzollern imparatorluk yatında idi. Bu Hohenzollern yatı yandan çarklıydı. 1892 yılında yeniden yapılan ikinci Hohenzollern yatı vardır. O en modern harp vasıtaları ve elektrikle donatılmış bir gemiydi. İmparator ikinci ziyaretini bu ikinci Hohenzollern yatıyla yapmıştır 10 sene kadar sonra. Kendilerine imparatorun kardeşi Prens Henry, ayrıca Mecklenburg Dükası ve Kont Herbert von Bismarck yol arkadaşlığı ediyordu. Mayat erkanı ise Danzig vapurunda idi. Yeri gelmişken söyleyelim, Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in eşi Augusta Victoria, İngiltere Kraliçesi 2. Büyük Victoria'nın kızıdır. Yani Alman İmparatoru aynı zamanda İngiltere tahtının da damadı olmaktadır. Ve bilahare kral olan 7. Edward'ın eniştesidir. Fakat bu her iki devletin birbirleriyle kıyasıya harp yapmasının önüne geçememiştir. Yine 1. Dünya Savaşı'ndaki Rus çarı 2. Nikola'nın hanımı da yine Kraliçe Victoria'nın torunudur. Dolayısıyla 1. Dünya Savaşı'nda birbirleriyle harp eden İngiltere, Almanya ve Rusya'nın tahtıdakiler birbirlerine çok yakın akrabaydılar. Evet. 1 Kasım 1889 Cuma sabahı Alman donanması Çanakkale'ye vardı. Bunları, bu donanmayı ve misafirleri İzzettin vapurundaki devlet büyükleriyle Sultaniye vapuru ve Asar-ı Tevfik fırkateyni ve Fethi Bülent korveti karşıladı. Bu arada eski sadrazam Müşir Ethem Paşa, Hariciye Nazırı Said Paşa, Berlin Sefiri Tevfik Paşa ve nihayet Hariciye Teşrifatçısı İbrahim Bey de karşılama ödeviyle görevliydiler. Ayrıca Müşir Ali Nizami Paşa ile Ferik von der Golch ve Ahmet Ali Paşalar imparatorun, Londra Sefirimiz Musurus Paşa ile Ferik Raşit Paşa İmparatoriçenin, Amiral Hakkı Paşa ile Miralay Keçecizade İzzet Fuat Bey, Prens Henry'nin mihmandarı idiler. Bu heyete Almanya'nın İstanbul Sefiri Kebiri Büyükelçisi Radoviç ile Mayyeti de katılmıştı. Çok yaşa, hurra ve alkış seslerinden sonra imparator Kaiser zırhlısında karşılayıcılarla tanışmış ve yol boyunca izahat almak üzere yanında sadece von der Golch Paşa'yı alıkoyarak diğerlerine izin vermişti. Von der Golch Paşa Alman subayı olup Sultanahmet zamanında Türkiye'ye gelmiş ve uzun yıllar Osmanlı ordusunun talim ve terbiyesinde bizzat görev almış önemli bir asker idi. Böylece sevgili dinleyiciler 2 Kasım Cumartesi sabahı müşterek donanma Dolmabahçe önüne demirledi. Yol boyunca bu donanmayı kulelerden atılan toplar kadar Yeşilköy'de Alman tebası ve Alman okulu talebelerini taşıyan 4 gemi ve nihayet İstanbul Limanı'nda baştan başa donanmış 1001 gemi, top, düdük, hurra ve alkış sesleri arasında karşıladılar. Çok tantanalı bir istikbal merasimi oldu. Hazırlanan hususi filika, Kaiser zırhlısından imparatoru alarak Hohenzollern yatına yöneldi. Oradan da imparatoru şeyi aldı ve Dolmabahçe sarayına doğru yola çıktı. O gün imparator Hüsar süvari alayının üniformasını giymişti. Alman ordusunda Hüsar alayı diye bir alay var. Süvari, bunlar Macar tarihinden esinlenmiş kıyafetler giyerler. Aynısı Avusturya ordusunda da vardır. Hüsar alayı, böyle kısa bir ceket giyerler sırtlarına, mavi renkli. Ceket omuzdadır ve bir omuzu düşüktür, zincirle boyuna bağlanmıştır, yani kollu değildir. Bunu giymişti ama Alman imparatoru, başında da yine aynı alayın sorguçlu serpuşunu giymişti. İmparatoriçe açık renk bir elbise giymişti. Elinde beyaz ve murassa mücevherlerle süslü bir şemsiye vardı. Misafirlerin bindiği kayığı yine onlara tahsis edilen Teşrifiye vapuru takip ediyordu. Sultan II. Abdülhamit, Maiyet Erkanı, bir şeref kıtası ve mızıka misafirleri Dolmabahçe rıhtımında karşıladılar. Rıhtımdan saraya, muayyede salonuna kadar çok değerli halılar döşendi ve padişahın sevgili kızı Naime Sultan, imparatoriçeye güzel bir buket takdim etti. Evet, misafirleri Dolmabahçe rıhtımında padişah karşıladı. Böylece önde hünkâr ve imparatoriçe, arkadan da imparator ile kardeşi olduğu halde muayyede salonuna girildi. Ve 10 dakika kadar istirahatten sonra arabalarla Yıldız'a hareket edildi. Malum, o zamanlar kaç göç devri olduğu için yurt dışından gelen misafirler de padişahın hanımı veya kızı bu şeyde hazır bulunmazdı. Protokol de ona göre ayarlanırdı. Ancak imparatoriçeler, kraliçeler gerekirse haremi, yani padişah hanımlarını ziyaret ederlerdi. Evet, Yıldız'a hareket ediyor misafir alayı. Önde 4 atlı arabada hünkârla imparatoriçe ve karşılarında eski sadrazamlardan Sayit Paşa oturuyor. İkinci 4 atlı arabada imparator ile kardeşi ve karşılarında da sadrazam Kamil Paşa oturuyor. Onları da diğer misafirlerin arabaları takip ediyor. Dolmabahçe'den ta Yıldız'a kadar yolların iki kıyısını rengarenk kıyafetli askerler tutmuş ve her kıtanın başında mızıkalar yer alıyor. Şale köşkünün önünde ikinci fırka erleriyle saray hademeleri var. Böylece köşkün merasim dairesine alınıyor misafirler. İlk iş olarak hünkâra maiyetlerini takdim ediyorlar ve padişah da bilmukabele kendi kapı halkını tanıtıyor. Öğle üzeri imparator, eşi, maiyeti ve muhafızları İstanbul tarafına geçiyorlar. Ayasofya, Sultanahmet ve civarını gezdikten sonra yine Yıldız'a dönüyorlar. O akşam sarayda mükellef bir ziyafet veriliyor. İlk sofrada padişah, haşmetli misafirleri, yakınları, ecnebi sefirler ve nazırlar. İkinci sofrada yine bazı nazırlarla devlet büyükleri ve hatırlı yabancılar var. Yemek pek neşeli geçiyor ve bütün yemek boyunca saray mızıkası çeşitli havalar çalıyor. Ertesi pazar günü sabah misafirler ve maiyeti Beyoğlu'nda Protestan Kilisesi'ndeki pazar ayininde bulunuyorlar ve Alman sefaretine giderek Alman öğle yemeğini orada yiyorlar. Yemekten sonra imparator İstanbul'daki Alman tebasını kabul ediyor. İmparatoriçe de büyükelçinin eşiyle beraber Alman hastanesini ziyarete gidiyor. Akşama doğru imparator ve imparatoriçe maiyetleriyle beraber Topkapı Sarayı'nı ve bilhassa hazine dairesini gezdikten sonra Yıldız'a dönüyorlar. Yine o akşam imparatoriçe haremi ziyaret ediyor. Kendisine Teşrifat Nazırı Münir Paşa'nın eşi teşrifatçılık yapıyor. Artin Paşa ile Vahan Efendi'nin kızları da tercümanlık ediyorlar. Böylece imparatoriçe hünkârın eşleri, kızları ve küçük şehzadelerle tanışıyor. Onları öpüyor ve sultanlar tarafından orada misafir ediliyor. İmparatoriçe o gece şale köşkünde padişah şerefine bir ziyafet veriyor ve yine birçok hatırlı kişiler çağrılıyor. İmparator pazartesi günü atla kağıthaneye kadar bir gezinti yapıyor ve dönüşte Harbiye Mektebi'ni ziyaret ediyor. Bu arada imparatoriçe Kapalı Çarşı'da alışverişle meşgul. Ertesi günü, salı günü, imparator Dolmabahçe Sarayı'na iniyor ve denizden Bakırköy'üne geçiyor. Bakırköy'ünden arabayla Yedikule'ye geliyor, sur dışından Eyüp'e iniyor ve sonra yine Saltanat Kayığı'yla ve gittiği yoldan Yıldız'a dönüyor. Bu sırada imparatoriçe Ayasofya ve Süleymaniye camilerini geziyor ve sonra arabayla Şehzadebaşı, Fatih, Edirne Kapı üzerinden Eyüp'e iniyor, sonra da Yıldız'a dönüyor. Kont Herbert von Bismarck ve İmparator'un maiyet erkanından bir kısmı akşam hususi bir trenle memleketimizden ayrılıyorlar. Çarşamba günü hava çok yağışlı olduğu için gündüz programı iptal ediliyor. Akşam saat 5'te misafir hükümdarlar ve maiyetleri ilk ziyaret günlerindeki askeri merasimle Dolmabahçe Sarayı'na iniyorlar. Ve bir veda ziyaretinden sonra deniz yoluyla yurdumuzdan ayrılıyorlar. Bu sırada imparator, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'ya bilhassa iltifat ediyor. Misafir Filo, gelişinde olduğu gibi gidişlerinde de ta Çanakkale'ye kadar Türk donanması tarafından uğurlanıyor. Misafirler bu ziyaretten son derece memnun kalıyorlar ve gördükleri ihtişam adeta gözlerini kamaştırıyor. O kadar ki verilen ziyafetlerde kullanılan altın, gümüş ve elmaslarla süslü yemek takımları bile her seferinde değiştiriliyor ve bir takım asla iki kere kullanılmıyor. İşte bu tantananın sebebi budur değerli dinleyiciler. İcabında memleket menfaatleri için kullanılır ve çok da faydalı olur. İmparatorun memleketimizde hoşça vakit geçirmesi için baş teşrifatçı Münir Paşa kadar bizzat padişah da çok yorulmuştu değerli dinleyiciler. Bu sebeple Yıldız'da tantanalı bir şekilde ağırlanan hükümdarlara, devlet adamları kadar halkla büyük bir yakınlık gösterdi. Ancak bu sıcak kabulü bozan küçük bir hadise oldu. Evvelce de sizlere ifade ettiğimiz gibi o sıralarda Almanlar Mauser tüfeklerini yeni yapmışlardı. Bir satış imkanı temin etmek için ordumuzda da kullanılmasını istiyorlardı. Bu sebeple Kaiser, padişaha Kaiser Alman İmparatoruna verilen isimdir. Ta Sezar kökünden gelir. Bu Sezar kökü Romalılarda imparatora verilen isimdir. O meşhur Sezar'ın adı da Julius'tur. Julius Sezar. Latince söylenişiyle Kaezar, Fransızca söylenişi Sezar'dır. Bu Almanlarda Kaiser'e dönüşmüş. Araplar da Bizans İmparatoru için Kaiser derlerdi. İşte Kayseri sözü oradan gelmektedir. Bu söz Ruslarda çar halini almış. Avrupalılarda ise kral halini almış. İşte Kaiser padişaha hediye etmek üzere üzerinde padişahın markası işlenmiş bir mavzer getirmişti. İşte bunu gören birisi emniyete bir jurnal veriyor ve imparatorun padişaha bir suikast tertiplediğini bildiriyor. Tabii bu hadise ortalığı karıştırabilecek bir hadise. İmparatorun gelişinin 4. günü programa göre imparator ve maiyeti sabahleyin atlı olarak Yıldız Sarayı'ndan çıkıp Şişli'ye Hürriyet Ebediye Tepesi'ne gidecekler. Orada von der Golch Paşa, Ruslar Karadeniz'den ani bir baskın yaparlarsa nasıl müdafaa edeceğimizi anlatacak. Sonra yine atlarla Yıldız'a dönülecek. Aynı akşam sarayda küçük bir merasim olacak ve Alman İmparatoru Sultan Abdülhamid'e hediye etmek üzere getirdiği o yeni moda tüfeği bizzat kendi eliyle hünkâra sunacak. Tabii yeni buluş silahın üzerinde çok güzel bir şekilde padişahın tuğrası işlenmiş. O sabah kafile atlarla yola çıkıyor. Ancak saray kapısından ayrılan son süvari neferini kapıcılar durduruyor ve Keçecizade İzzet Fuat Bey'in süratle saraya dönmesi bildiriliyor. Fuat Bey, ki sonradan Keçecizade Fuat Paşa'dır, haberi alınca derhal geri dönüyor ve baş teşrifatçı Münir Paşa'yı görüyor. Paşa perişan halde diyor ki, böyle böyle bir haber aldık. Kaiser, efendim, bu silahı takdim ederken imparatoru, padişahımızı vuracakmış. Ne yapıyorsan yap, akşamki merasimi iptal ettir diyorlar. Tabii bu söz İzzet Fuat Paşa'yı da perişan ediyor. Fakat yine aynı süratle geri dönerek heyete karışıyor. Evvela Von der Gorch Paşa ile çevresindeki birkaç Alman subayının ağızlarını arıyor. Bu kadar yorgunluktan sonra diyor, akşamki merasim pek fazla gelecek, acaba iptal ettirelim mi diye soruyor. Fakat kimse bu fikrine yanaşmıyor ve imparatorun bu hediyeyi bir an evvel ve bizzat eliyle padişaha takdim etmek istediğini söylüyorlar. Çaresiz dönüşte vaziyeti Münir Paşa'ya açıyor, fakat ödü de kopuyor tabii. Filhakika o akşam yemekten sonra imparatoriçe çekilince imparatorun iki yaveri küçük bir sandık içindeki mavzeri getiriyorlar. Von der Gorch Paşa sandığı bizzat açarak silahı hünkâra takdim ediyor. Hatta nasıl kullanılacağı hakkında da uzun uzun bilgi veriyor. Bu arada padişah mütebessim bir şekilde izahatı dinliyor ve bu sıkıntı böylece geçiyor. Yani Gorch Paşa silahın takdimini kendi üzerine alıyor. Böylece bir diplomatik sıkıntının önüne geçiliyor. Bu mavzer Alman İmparatorunun Sultan II. Abdülhamit'e getirmiş olduğu bu mavzer bugün askeri müzede bir hatıra olarak saklanmaktadır.
İçinizde tabip yok mu? Nedir bunun çaresi? Aman aman. İçinizde tabip yok mu? Nedir bunun çaresi? Sevdiğimle çare, ne söylesem o yâre eller arifdir. İsterim yâre gideyim, hasmım galipdir. aman, aman karşı keman, aman, aman halim yaman, aman, aman karşı keman, aman, aman
Değerli dinleyiciler, Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelm bundan başka iki kere daha Türkiye'ye gelmiştir ki bu ikinci ziyareti yakın tarihimiz bakımından çok ehemmiyetlidir. Sultan II. Abdülhamit bu ziyarete çok ehemmiyet vermiştir. Onun için bu hususi misafirleri ağırlamak üzere aylarca öncesinden hazırlık yapmaya başlanmıştır. Malum Sultan II. Abdülhamit Kaiser II. Wilhelm'e bu yaptığı izaz ve tekrim ile Almanya'ya yakınlaşma siyaseti takip ediyor. Bununla İngiltere'ye ve diğer müttefiklerine bir gözdağı veriyordu. Yani benimle iyi geçinmezseniz benim müttefik olacağım Almanya var gibisinden. Ve bu şekilde 33 sene ustaca bir siyasetle memleket gemisini batırmadan götürebilmiştir. İmparatorun gelişinden 15-20 gün önce 2 Ekim günü Bahriye Nezaretine bir emir gidiyor saraydan. Serkatibi Hazreti Şehriyari, yani padişahın başkatibi Tahsin Paşa'nın imzasıyla. Bu emir bugün elimizde. Aynen okumamıza gerek yok fakat özet olarak Alman İmparatorunun ve maiyetinin bineceği gemiler de yiyecekten tutun diğer donanıma kadar hepsi tamam olacak. Bu gemilerde bozuk olan, arızalı olan varsa tamir edilecek. Burada aklı başında lisan bilen zabitler bulunacak. Bu maiyete mihmandarlık yapmak için Alman zabitlerinin ve maiyetlerin gezmek istedikleri yerleri bunlar gezdirecekler. Ve bunun için gerekli olan bütün sandallar, gemiler, istinbotlar Bahriye Nezaretinden temin edilecek. Yine Alman deniz erleri şeylerine, zabitlerine ve askerlerine efendim Bahriye'de gece gündüz ziyafet çekilecek. Hatta buradaki yemeklere kadar tek tek sayılmaktadır. Bahriye mızıkasının burada marşlar çalınacağı kadar bunlar sayılmaktadır. Efendim uzun uzadıya armaların, silahların temizlenmesi, tezyin edilmesi hasılı kelam son derece teferruatlı bir emir Bahriye Nezaretine neşredilmiştir. Bu da o zamanki Osmanlı hükümetinin bu ziyarete verdiği emniyeti göstermektedir. Bu ziyarette imparatora, imparatoriçe ve kalabalık maiyetiyle beraber Dışişleri Bakanı, Teşrifat Nazırı, Saray Nazırı, hususi doktoru, yaverler, saray başrahibi ve Almanya'nın İstanbul Büyükelçisi refakat ediyorlardı. Hükümdar ve maiyetindekiler Venedik'e kadar hususi bir trenle gelmişlerdi. Kendilerine Viyana'da ve İtalya'da da büyük bir merasim yapılmıştı. Venedik'te kendilerini bir Alman donanması bekliyordu. O zamanlar Venedik, Avusturya'nın hakimiyetindeydi. Böylece imparatorlar, yani imparator ve hanımı, yeni Hohenzollern yatı, maiyetindekiler ise Hertha ve Hella kruvazörleriyle Akdeniz'e açıldılar. Bu haşmetli misafirleri karşılamak üzere, başlarında Şurayı Devlet Reisi olmak üzere kalabalık bir heyet vazifelendirilmişti değerli dinleyiciler. Bu arada Said Paşa, Şurayı Devlet Azası Turhan Paşa, Hariciye Nazırı Tevfik Paşa, Hünkarın hususi erkan-ı harbiyesinden Müşir Şakir Paşa, Hünkar Yaveri Kampf Hofner Paşa, Orman Madin ve Ziraat Nazırı Selim Melhame Paşa, Teşrifat-ı Hariciye Hacriye Teşrifatçısı İbrahim Bey, Hünkar Yaverlerinden Ferik Ahmet Ali Paşa, Mirliva Nasır Paşa, Berlin Sefiri Tevfik Paşa, efendim Bahriye Hekimlerinden İzak Paşa ve bazı gazeteciler 16 Ekim Pazar günü İzzettin Vapuru ile Padişah adına Çanakkale'ye kadar istikbale karşılamaya gittiler. Almanya'nın İstanbul Büyükelçisi Baron Marshall ve sefaret erkanı da sefaret yatı olan Loreley ile Çanakkale'ye hareket etmişlerdi. Bu Loreley vapuru bilahare Sultan II. Abdülhamit'i Selanik'teki sürgünden İstanbul'a getiren, Balkan Harbi sırasında İstanbul'a getiren vapurdur. Akdeniz'in çok azgın bir zamanı olduğu için değerli dinleyiciler, Alman gemileri Zenta Adası'na sığındılar. İmparatorun emriyle Hertha tek başına Çanakkale'ye gelerek keyfiyeti bildirdi. Ve Hohenzollern yatının, Hohenzollern kelimesi Alman imparatorunun mensup olduğu ailenin adıdır değerli dinleyiciler. Hohenzollern, Prusya'da bir şatonun ismidir. Ve Hohenzollern daha sonra dükalık olmuştur ve daha sonra prenslik, Prusya prensi, Brandenburg prensi, Prusya prensi ve Prusya kralı arkasından bütün Alman imparatoru olmuştur. İşte bu Hohenzollern şatosunun sahipleri olduğu için Alman imparatorluk ailesine Hohenzollern hanedanı denir. İşte Kaiser II. Wilhelm bu çok eski ve büyük Alman hanedanına mensup idi. İşte Hertha önceden Çanakkale'ye geldi ve Hohenzollern yatının ancak ertesi günü saat 2'de Çanakkale'ye gelebileceğini haber verdi. Karşılama heyeti geceyi Naraburnu'nda geçirdi. Ertesi sabah Çanakkale Boğaz Muhafız Vekilleri Ferik Abdurrahman ve Masar Paşalarla Çanakkale Mutasarrıfı Cemil Paşa'yı da alarak İzzettin vapuru ilerledi. Kurtarma fenerine geldiği sırada uzaktan Hella kurvazörü göründü. İzzettin vapuru hürmeten direğine derhal Alman bayrağını çekti ve resmi elbiselerini giymiş olan merasim heyeti bir istinbot ile Hohenzollern yatına çıktı. İmparator bu sefer husar üniforması değil de beyaz bir bahriye subayı elbisesi giymiş idi. Heyeti güvertede kabul etti. Alman elçisinin tavassutuyla yapılan takdim merasiminden sonra Sayit Paşa padişahın selamını arz etti. Teşrifatı-i hariciye yani hariciye teşrifatçısı yani protokol müdürü İbrahim Bey de imparatorun teşrifat nazırına ziyaret programını takdim etti. Efendim bu müşterek donanma Ekim'in 18'inde 1898 yılının Ekim'in 18'inde Salı günü sabahı Alaturka saatte 3'e çeyrek kala Dolmabahçe önünde demirlediği zaman kendi forsunu taşıyan Hohenzollern'in güvertesindeki imparator bu sefer husar alayı üniforması giymişti yine. Çok ihtişamlı bir üniformadır bu çünkü. İmparatoriçede gayet güzel leylak rengi ve dantellerle süslü bir elbise giymişti. İmparatorun göğsünde iftihar nişanı vardı, kraliçenin göğsünde de şefkat nişanı vardı. Vaktiyle Osmanlı hükümetinin verdiği iki nişan bunlar. Nezaketen takmışlar. Ta Yeşilköy'den beri deniz üstü vasıtalarla sahiller halk ile doluydu. Bilhassa Sarayburnu'ndan Yenikapı'ya, Moda'dan Üsküdar'a kadar olan sahiller insandan geçilmiyordu. Bir gemide bando mızıka, misafir hükümdarın marşını çalıyordu. Diğer bir gemide Alman lisesi öğrencileri Almanca şarkılar söylüyorlardı. Alman gemileri demirledikten sonra Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa, Hünkar Yaveri Müşir Deli Fuat Paşa, Hariciye Teşrifatçısı Muavini Galip Bey, Padişah Mahsus Teşrifiye istinbotuyla Hohenzollern yatına çıkıp misafirlere hoş geldin dediler. Sarayın emri üzerine imparatorun forsunu çekmiş ve küreklerine bile Alman arması işlenmiş 5 çifte bir filikayla kıymetli halılarla döşenmiş Dolmabahçe rıhtımına çıktı hükümdar. Başta büyük üniformasını giymiş ve göğsünde Hohenzollern nişanı parlayan padişah olmak üzere Sadrazam Halil Rifat Paşa, Nazırlar, Mabeyn Müşiri Gazi Osman Paşa, Serasker Rıza Paşa, Tophane Müşiri Zeki Paşa gibi büyük rütbeli askerler hükümdarı karşıladılar. Bu sırada top ve alkış sesleri gökleri tutuyor. Misafir hükümdarın ve hanımının İmparatoriçenin ikameti için yine Yıldız Parkı'ndaki şale köşkü hazırlanıyor. Bu maksatla köşke merasim dairesi denilen yeni bir bölüm ekleniyor. Bütün köşk tamir görüyor ve yeniden tanzim ediliyor. Merasim dairesinin imparatora tahsis edilen kısmında bir yatak, bir tuvalet ve bir çalışma odası ve ayrıca 2 salon var. Tuvalet odasındaki büyük ayna üzerinde böyle altından bir Alman kartalı işlenmiş. O kadar incesinden inceye düşünülmüş. İmparatoriçenin dairesindeki eşyalarda gül rengi ve sarı kadife veya ipek kumaşlarla döşenmiş üzerlerine de Hohenzollern hanedanının arması işlenmiş. Dolmabahçe'den Yıldız'a giden yol o gün iki keçeli askerlerle sarılmış. Fakat onların arkasında yine binlerce İstanbullu yer alıyordu. Dolmabahçe Sarayı'ndaki kısa bir istirahatten sonra yola çıkıldı. Mızıkalar Hamidiye ve Alman marşlarını çalıyor, yine çok yaşa sesleri göklere yükseliyordu. En öndeki dört atlı arabada Sultan II. Abdülhamit ile İmparatoriçe yer almışlardı. Karşılarında ise bu sefer Teşrifati Divanı Humayun, yani Teşrifat Nazırı Münir Paşa vardı. İkinci arabada ise İmparator bulunuyordu. Karşılarında Sadrazamla Hünkar Yaveri Müşir Deli Fuat Paşa oturmuştu. Hükümdar arabalarını takip eden 17 adet çift atlı arabada ise diğer misafirler ve protokole dahil şahıslar vardı. Kortej saat 4'ü çeyrek geçe Yıldız'a vardı. Ve misafirler kendi dairelerinde, hünkâr da Küçük Mabey'in dairesinde istirahate çekildiler. Bir saat sonra Küçük Mabey'ine, kendisini ziyarete gelen haşmetli misafirlerine Sultan II. Abdülhamit maiyet halkını, imparator da refakatindekileri takdim ettiler. Tabi bu arada Teşrifat Nazırı Münir Paşa tercümanlık yapıyor. Alaturka saat 5.30'da tekrar istirahate çekildi hükümdarlar ve saat 7 sularında 4 atlı bir arabayla ve mihmandarlarıyla beraber Ayaz Paşa'daki Alman sefaretine doğru yola çıktılar. Kendilerine mızraklı Ertuğrul süvari alayından bir bölük muhafızlık ediyordu. Sultan II. Abdülhamit Bilecik'te bulunan Karakeçili Türkmenlerinden, ki Osmanlı hanedanı da Karakeçili Türkmenlerine mensuptur, hanedandan gençleri İstanbul'a getirmiş, onlardan mızraklı bir Ertuğrul alayı kurmuştu ve hususi muhafızlığını bunlar yaparlardı. Bu arada halk yolları tutmuştu ve onların alkışları arasında yarım saat sonra heyet sefarete vardı ve imparatorun emriyle asker istirahate çekildi. Öğle yemeği burada yendi. Sefaret erkanı ve Alman tebasından hoş geldiğine gelen bir heyet hükümdara takdim edildi. İmparator ve maiyeti dönüşte şereflerini bilhassa donanan Tötonya Alman Kulübünü ve Alman Kız Lisesi'ni ziyaret ettiler. O gece bütün şehir gibi Yıldız da donanmıştı değerli dinleyiciler. Gökyüzünü yüzlerce havai fişek ve çarkı felek aydınlatıyordu. Mabey'in dairesinde de 150 kişilik mükellef bir akşam yemeği vardı. Yemekten sonra donanma şenlikleri yapıldı ve havai fişekler her tarafı aydınlattı. Sultan II. Abdülhamit her şeyi programa bağlamıştı. Hatta askeri resmi geçit protokolü dahi bastırılmıştı, tab edilmişti. Bu programa göre çarşamba günü Dolmabahçe'den Teşrifiye istimbotuyla Sultaniye vapuruna geçilecek ve onunla Boğaz içinde bir gezinti yapılacaktı. Öğle yemeği Büyükdere, Bebek veya Beykoz'da hazırlanacak, saat 2'de dönülecekti. Perşembe günü Çamlıca ve Haydarpaşa gezildikten sonra hususi trenle Hereke ve İzmit'e gidilecekti. O gün için her iki şehrimizde müstesna bir gün yaşanmıştı. Ve imparator Hereke kumaşları ve bilhassa Hereke halılarıyla çok alakadar olmuştu. Hereke'den dönüş sefaret yatı olan Loreley ile olmuştu ve dönüşte adalarda görülmüştü. Cuma günü öğle namazından ve selamlık resminden sonra askeri geçit resmi vardı. Cumartesi günü ise misafirler Suriye'yi hareket edeceklerdi. Program gereğince misafirler her gün öğleye kadar arabalarla şehrin görülecek yerlerini dolaşıyorlardı.
Muntazır teşrifine hazır, kayık, hazır, kayık. Muntazır teşrifine hazır, kayık. İşte yaşmaklar ucuma seyrecek, seyrecek. İnce yaşmaklar ucuma seyrecek, seyrecek. Pembe mantilden feracet
Değerli dinleyiciler, bu haftada Hatıralar programının sonuna geldik. Ancak Kaiser II. Wilhelm'in memleketimizi ziyaret hatıralarını bitiremedik. İnşallah önümüzdeki programlarda bu ziyaretin kalan safhalarını ve Kaiser II. Wilhelm'in yine ehemmiyete haiz olan son seyahatinde yaşanan hatıraları sizlere naklederiz. Haftaya tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın değerli dinleyiciler.
Hatıralar.